Ayrım 26, sayfa 290. Çakal, Frederick Forsyth. Bir görevli memuru uyandırmak ve arama emrini imzalatmak için çok kısa bir sürenin geçmesi gerekti. Gün doğarken de bitik düşen Thomas koltuğunda uyukluyor, daha da yorgun olan Claude Lebel çalışma odasında bir fincan kahveyi yudumluyor, gizli servisten iki ajan da Calthrop'un dairesini tepeden tırnağa aramaya koyuluyorlardı. İkisi de işin uzmanıydı. Çekmeceleri boşaltıp içindekileri özenle ayıkladıktan sonra gizli bir göz bulunup bulunmadığını anlamak için eşyanın ayaklarını yokladılar. Dairedeki bütün eşyaların tahta bölümlerinden sonra sıra kumaş kaplı koltuklara geldi. Bu işi de bitirdiklerinde daire bir tavuk çiftliğinin yılbaşı öncesindeki halini andırıyordu. Talan edilmiş gibiydi. Yastıklar ve giysiler de yoklandı, ardından döşeme, tavan ve duvarlar elden geçti. Sabahın altısında dairenin bakılmadık yeri kalmamıştı. Komşuların çoğu sahanlığa birikmiş, aralarında heyecanla fısıldaşıyorlardı. Daire kapısı açılıp iki polis göründüğünde büyük bir sessizlik oldu. İçi kağıtlar ve Calthrop'un özel eşyalarıyla dolu bavulu taşıyan hızla merdiveni indi, arabaya atladı ve komiser Thomas'ın çalışma odasının yolunu tuttu. Bulunduğu yerde mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamakla görevlendirilen öteki, çoğu bir iki saat sonra işlerine gidecek olan komşuları sorguya çekmeye koyuldu. Ardından mahalledeki esnaf ve dükkan sahiplerine başvuracaklardı. Thomas masasının üzerine yayılan şeyleri dakikalarca karıştırdı durdu, sonra müfettiş yığının içinden ufak bir mavi defter çıkardı. Pencereye gitti ve doğan güneşin ışığında sayfaları çevirmeye koyuldu. ''Komiserim, şuna bakın!'' İşaret parmağıyla elindeki pasaportun bir sayfasını gösteriyordu. ''Görüyorsunuz ya, Republica di Domenica yazılı, Aeroporto Ciudad Trujillo.'' 1960 Aralık Entrada, gerçekten oradaymış. Aradığımız herif, yanılmamıza imkan yok. Thomas pasaportu aldı, bir an inceledi. Aradığımız adam evet, ama elinizdekinin ne olduğunu fark ettiniz mi? Müfettiş soran bakışlarla üstünü süzdü, ardından koy vermek üzere olduğu küfürü güç tuttu. Vay ana! Dediğiniz gibi diye devam etti Thomas. Bu pasaportla yolculuk etmiyorsa ne yapıyor? Telefonla Paris'i arayın bana. Aynı saatte çakal yola çıkalı 50 dakika olmuş ve Milano iyice geride kalmıştı. Arabanın üstünü kapamıştı. Milano'dan Cenova'ya giden 7 numaralı otomobil yolu şimdiden ısınan güneşin ilk ışınlarıyla aydınlanmaya başlamıştı. Dümdüz ve geniş asfaltta çakalın kilometre saati 130'u bulmuştu. Soğuk bir rüzgar soluk sarı saçlarını uçuruyordu. Haritaya göre Vintimille'deki Fransa sınır kapısına 210 kilometre vardı ve yaptığı hesaptan 2 saat daha kazançlıydı şimdilik. Saat 7'den hemen sonra Cenova yakınlarında gidip gelen büyük kamyonların çoğalması hızını biraz kesti. Ama 10 dakika geçince 10 numaralı yolda yine son hızla San Remo'ya doğru gidiyordu. Saat 8'e 5 kala iyice kalabalıklaşan bir trafiğin ortasında sınır kapısına vardığında sıcaklık hissedilir şekilde artmaya başlamıştı. Sırada yarım saat hareketsiz bekledikten sonra gümrük denetimi için eğimin başına gelmesi rica edildi. Bir polis memuru pasaportunu aldı, özenle inceledi. Bir dakika bayım diye mırıldandı ve gümrük binasında kayboldu. Az sonra pasaportu elinde tutan bir sivil görevliyle birlikte göründü. Günaydın efendim.
Günaydın.
Bu sizin pasaportunuz mu?
Evet.
Belge yeniden dikkatli bir incelemeden geçti.
Fransa'ya gelişinizin nedenlerini söyler misiniz?
Gezi, güney kıyılarını hiç bilmem.
Anlıyorum, araba sizin mi?
Hayır, kiraladım. İtalya'da işim vardı, hiç hesapta olmadı halde 8 gün boş kaldım. Bundan faydalanıyorum şimdi.
Peki arabanın kağıtları yanınızda mı?
Çakal görevliye uluslararası ehliyetini, kira mukabelesini ve 2 sigorta kağıdını uzattı. Sivil görevli bunları özenle inceledi. Eşyanız var mı efendim? Evet, arkada 3 bavulumla bir el çantam var.
Hepsini gümrük denetleme yerine getirir misiniz lütfen?
Üniformalı polis çakalın bavullarını indirmesine sonra hepsini gümrük binasına taşımasına yardım etti. Milano'dan ayrılmadan önce çakal kimlik kağıtları 3. bavulun astarının iç tarafına dikili sahte Fransız André Martin'in kaputunu, eski pantolonunu ve papuçlarını dörtop edip bagajın dibine tıkmıştı. Madalya ve nişanlara gelince hepsi cebindeydi. Gümrükçüler bavullarını incelerken çakal Fransa'ya giren turistlerin doldurduğu kağıda gerekeni yazdı. Görünürde hiçbir şey gümrükçülerin dikkatini çekmemişti. Sadece gümrükçüler içinde saç boyaları bulunan şişelere el attığında çakal korkulu bir an geçirdi. Bunların hepsini tıraş sonrası losyonlarını şişelerine doldurmuştu. Amerika'da çok yaygın olan bu tür losyonlar o sıra Fransa'da pek bilinmiyordu. İki gümrükçü imalı bakışlarla birbirlerini süzdüler ama şişeleri yeniden çantaya bıraktılar. Çakal yan gözü Alfa Romeo'nun arka kapağını kaldırdıktan sonra bagajın içini inceleyen görevliyi süzüyordu. Adam kaputla kirli pantolonu açtı, tiksintiyle inceledi. Kaputun soğuk kış geceleri motoru sıcak tutmak için kullanıldığını, partal giysilerin de onarım gerektiğinde giyildiğini düşünmüş olmalıydı. Giysileri yerine yerleştirdi ve kapağı kapadı. Arabanın altına bakmaya hiç niyetlenmemişti. Gümrükçüler bavulları kaparken çakal da kağıdı doldurma işini bitirdi. Sivil polis bunu çakalın elinden aldı, inceledi, pasaportla karşılaştırdı ve pasaportu sahibine geri verdi. "Teşekkür ederim efendim," dedi. "İyi yolculuklar." 10 dakika sonra spor araba Mento'nun dış mahallelerine çıkar çıkmaz hızlanıyordu. Eski limana ve yatların durduğu koya hakim bir kahvede esaslı bir kahvaltı yaptıktan sonra çakal yeniden direksiyon başına geçti. Monaco, Nice ve Cannes'a doğru yola koyuldu. Londra'daki çalışma odasında komiser Thomas kopkoyu kahvesine attığı şekeri karıştırdı ve elini 2 günlük sakalla kaplı çenesinde gezdirdi. Bir saat önce arka arkaya yağdırdığı telefonlar sonucu geçici olarak görevlerinden alınarak emrine verilen özel servisten 6 polisin gelmesini müfettişlerinden ikisiyle birlikte bekliyordu. Birbiri ardından adamlar göründü. 9:30'a doğru takım tamamlanmıştı. "Mesele şu," diye söze başladı Thomas. "Bir adamı arıyoruz. Nedeninin önemi yok. Önemli olan onu en kısa zamanda yakalamak. Şimdilik dışarıda olduğunu ve sahte pasaportla yolculuk ettiğini belirten deliller var elimizde. Bakın, Kaltrop'un pasaport isteğindeki fotoğrafından alınma bir dizi resmi dolaştırdı. Neye benzediğini gördünüz. Tabii görünüşü bundan az çok değişmiş olabilir. Elimizdekine pek güvenmemek gerek. Pasaport bürosuna gitmenizi ve son zamanlarda yapılan bütün pasaport isteklerinin tam listesini çıkarmanızı istiyorum. Şimdilik 3 ay öncesinden günümüze kadar bir gelin bakalım." Sahte bir pasaportun genellikle nasıl alındığını anlatarak sözlerine devam etti ve sonuçta şunları söyledi. "Doğum kayıtlarıyla sakın yetinmeyin, ölüm kayıtlarını da elden geçirin. Dolayısıyla pasaport bürosundaki işiniz bitti mi, Somerset House'a gidin, işi aranızda bölüşün ve ölüm kayıtları üzerinde çalışın. Ölü birinin adına pasaport istendiğini görürseniz, bu sahtekar herhalde aradığımız adam olacaktır, haydi iş başına." Thomas adamlarının gereken bütün kolaylığı sağlayabileceklerinden emin olmak için pasaport bürosunu, ardından Somerset House'daki doğum, evlenme ve ölüm kayıtlarının bulunduğu nüfus kütüğü merkezini aramak üzere telefona sarıldı. 2 saat sonra ödünç aldığı bir elektrikli makineyle tıraş olurken görevli ekipten sorumlu müfettiş kendisini aradı. Son 3 ay içinde büroya 841 kişi pasaport için başvurmuştu. Yaz mevsimiydi, tatil sırasında pasaport istekleri her zaman artardı. Breen Thomas telefonu kapadı ve mendiline sümkürdü. "Canına yandığımın yazı," dedi. Aynı sabah saat 11'de çakal arabasıyla Cannes'ın göbeğine varıyordu. Her zaman yaptığı gibi en iyi otellerden birini aramaya koyuldu ve az sonra arabasını Majestic'in giriş avlusuna park etti. Sabahın o saatinde büyük otelin girişi ıssız denebilecek kadar tenhaydı.
Elbisesinin seçkinliği ve duruşu mükemmel bir İngiliz centilmeni izlenimi bırakıyordu. Çevresindekilerden birine nereden telefon edebileceğini sorduğunda kimse başını kaldırıp ona bakmadı. Vestiyerde duran kız yaklaştığını görünce doğruldu. ''Bana Paris'ten Molitor 5901'i arar mısınız?'' dedi. Az sonra telefon kulübesinin ses geçirmez kapısını üzerine kapıyordu. ''Alo, ben Çakal.''
''Alo, evet, ben Valmi. Arabanız ne büyük talih. İki günden beri sizi bulmaya çalışıyoruz.''
İngiliz'in kaşlarını çatıp kas katı kesildiğini görmek için camlı kapıdan içeri bir göz atmak yeterliydi. Aşağı yukarı 10 dakika süren konuşma boyunca hep karşısındakini dinlemekle yetindi. Pek az kelimeyle ancak 2-3 belirli soru sormak üzere ağzını açtı. Vestiyerde duran kız okuduğu romana dalmıştı. Ona hiç bakmadı bile. Başını kaldırdığında da çakal upuzun boyuyla tepesinden bakıyor, kara gözlükleri gözlerini gizliyordu. Kız santraldaki sayaca göz attı, ne ödemesi gerektiğini söyledi. Çakal da sesini çıkarmadan parayı verdi. Kruvaset burnuyla pırıl pırıl denize bakan tepedeki terasla çakal her zamankinin tersine bir martini cin istedi. Tabağın içindeki zeytinleri dalgın dalgın toplayarak bir sigara yakıp düşüncelere daldı. Kowalski hakkında öğrendikleri çok açıktı. Anlamadığı kapının ardındaki muhafızın şifreli adını öğrenebilmesiydi. Belki Fransız polisi bu adı öğrenebilmeyi başarmıştı. Belki Kowalski kim olduğunu sezmişti. Kaba saba bir herif olsa bile eninde sonunda Kowalski de adam öldürmeyi iş edinmiş biriydi. Öte yandan Valmi şazaneden harekatı durdurması için talimat almadığını söylediği halde bu işten vazgeçip geri dönmesini istemişti. Olup bitenler OAS'nin güvenlik sistemindeki boşluklar hakkında çakalın beslediği şüpheleri doğruluyordu. Yine de diğerlerinin haberli olmadıkları bir şeyi biliyordu. Fransız polisinin öğrenmesine imkan olmayan bir şeyi. Kitabına uygun bir pasaport ve sahte ad, ayrıca içinde iki yabancı pasaportun bulunduğu 3 çeşit sahte kimlikle dolaştığını. Valmi'nin sözünü ettiği herifin şu lebelin elinde izini bulmak için ne gibi kozlar vardı. Önce belli belirsiz bir tarif, uzun boylu sarışın bir yabancı. Ağustos ayında bu tarife uyan binlerce yabancı vardı Fransa'da. Hepsi de tutuklanamazdı. Ayrıca onlar Charles Calthrop'u arıyorlardı. Oysa kendisi Alexander Duggan olduğunu ispatlayabilirdi. Kowalski de ölmüştü. Şanzane ve adamları dahil artık hiç kimse nerede bulunduğunu ve kim olduğunu bilmiyordu. Sadece kendi kararlarıyla bağımlıydı ve isteklerine uyan şey buydu. Yine de tehlike hissedilir ölçüde artmıştı. Komplo tasarısı öğrenildiğinden uygulanması gerçek bir kaleye karşı saldırıya geçmekten farksızdı. Bütün sorun hedefinin çevresindeki müthiş denetim örgüsüne aşıp aşamayacağıydı. Öte yandan bu işe devam etmeli mi yoksa etmemeli miydi? Vazgeçmek şimdilik Zürih'teki hesabında bulunan 250 bin dolar üzerindeki hakları konusunda şazane ve katilleriyle ciddi bir takışmayı da beraberinde getirecekti. Parayı geri vermeyi reddederse gittiği her yerde onu izlemekten çekinmeyecek ve işkenceyle parayı geri almalarını sağlayacak kağıtları imzalatıp ardından temizleyeceklerdi. Devam etmek anlaşma hedefi gerçekleşene kadar fazladan bir dizi tehlikeyi göze almaktı. Hesabı getirdiler, bir göz atıp yüzünü buruşturdu. Vay canına, bu lüks otellerin tarifeleri de korkunçtu. Basit bir kokteyl ve fındık fıstık, doğrusu böyle bir hayat yaşamak için insanın zengin, çok zengin olması gerekliydi. Dolarları toplamak, dolardan yığınlar meydana getirmek zorundaydı insan. Güneşin altında parıldayan denize, alanın kıyısında gizlenen ince uzun ve tunç rengi kızlara, kruvasette ağır ağır ilerleyen Cadillac, Jaguar ve Mercedeslerle kaldırımdaki kızlardan birini kaldırma umuduyla çevreye göz gezdiren yanık tenli sürücülerine daldı gitti. Uzun süreden beri yüzünü seyahat acentalarının vitrinlerine yapıştırıp kendisi için erişilmez olan bir dünyanın güzelliklerini öven afişlerin önünde düşlere daldığı günlerden bu yana özlediği hayattı bu. Son 3 yıl içinde hedefine varmış sayılırdı. uzaktan uzağa yoksulların erişemeyecekleri kadar uzak olan zevklerin dudak ucuyla tadına bakabilmişti. İyi dikilmiş giysilere, pahalı lokantalara dayalı döşeli dairelere, zarif kadınlara, güzel arabalara alışmıştı. Vazgeçmek belki de uzun bir süre için elde edilen bütün bu güzel şeyleri yitirmek olacaktı. Çakal dudaklarını sıktı. Cömert bir bahşiş de bırakarak hesabı ödedi. Yeniden arabaya atladı ve Majestic'i ardında bırakarak kararlı bir şekilde Fransa içlerine doğru yol almaya başladı. Masanın başında oturan komiser Lebe sanki hiç uyumamış ve asla uyuyamayacakmış gibi bir izlenime kapılmıştı. Odanın bir köşesinde geceyi Fransa'nın dört yanından gelen mesajları incelemekle geçirmiş bulunan Lucien Caron açılır kapanır yatakta horluyordu. Nöbeti Lebel devralmıştı. Fransa'daki yabancıların denetimiyle görevli çeşitli kuruluşların raporları önünde yığılmıştı. Her birinden çıkan sonuç aynıydı. Kaltrop adını taşıyan hiç kimse yılın başından bu yana sınırı geçmemişti. Hiçbir otelde bu adda biri fiş doldurmamıştı. İstenmeyenler listesinde olmadığı gibi Fransız yetkililerinin dikkatini de çekmemişti. Komiser Thomas'ın sabahki telefonu da bu ele avuca sığmayan kiralık katilin yakalanması konusunda beslenen cılız umudu yıkmıştı. Bir kere daha yine başladığımız yerdeyiz formülü tekrarlanmış, neyse ki Lebel ve Karen'dan başka tanık olan çıkmamıştı. Soruşturma kurulu üyeleri Kaltrop'un izinin bir çıkmaza vardığını henüz öğrenmemişlerdi. Akşamki toplantıda bu tatsız konuya girecekleri düşüncesi hiç hoş değildi. Yine de iki şey hala Lebel'in umudunu kırmamasına yol açıyordu. Önce elinde Kaltrop'un karşıdan çekilmiş çok net fotoğrafları ve ayrıntılı bir tarifi vardı. Adam değişmek için elinden geleni yapmış da olsa önemli bir şeydi bu. Ayrıca hiçbir kurul üyesi aldığı tedbirlere katacak yeni bir şey bulamazdı. Yabancıların denetimini iyice yoğunlaştırması dışında bir teklif yapamazdı. Caron'un ortaya attığı bir fikre göre de basit bir iş için yolculuğa çıktığı sıra İngiliz polisi Kaltrop'u gafil avlamıştı. Şimdi pasaportundan yoksun bir deliye sinmek zorunda kalmış olmalıydı. Buna fazla güvenmeyin karşılığını vermişti Lebel içini çekerek. Soruşturma sonuçlarına göre Kaltrop'un tüm tuvalet eşyası kayıp. Hayır, Kaltrop pasaportunu ardında bıraktıysa artık buna ihtiyaç duymadığındandır. Fazla yanlış yapacağını pek ummayın. Bu çakal beni etkilemeye başladı. İki ülke polisinin aradığı adam Kan ile Marsilya arasındaki yolun katlanılmaz tıkanıklığından kurtulmaya ve Alp Maritim üzerinden kuzeye çıkmaya karar vermişti. 85 sayılı ulusal yolu izleyerek Gras, Castellan ve Digne'ye ulaştı. Ovanın boğucu sıcağı tepelerin arasında yerini çam kokularıyla dolu serin ve temiz bir havaya bırakmıştı. Durance'a hakim bir lokantada yemeğini yedikten sonra Sisteron'a kadar devam etti ve hava kararırken GAP'a girdi. Grenoble yolunda şehrin hemen dışında ava çıkan eski Savoy düklerinin buluşma yerleri olan ve cephesi çok süslü Serf Oteli'nde durdu. Birkaç boş oda vardı. Her zamankinin tersine uzun uzun yıkandı ve ipek gömleğiyle örgü kravatının üzerine soluk gri elbisesini geçirdi. Duvarları tahta kaplı yemek salonu Ağustos böceklerinin tek düze seslerinin yükseldiği bir çam koruluğuna bakıyordu. Hava henüz ılıktı. Ancak yemeğin ortasında bir kadın müşteri baş garsonu çağırıp hava akımından rahatsız olduğunu söyledi. Çakaldan yanındaki pencerenin kapatılmasına itirazı olup olmadığı sorulduğunda havanın serinliğinden yakınan kadını görmek için döndü. 40'ına yakın güzel, yuvarlak ve pürüzsüz omuzlu, iri göğüslü kadın masasında yalnızdı. Çakal baş garsona işaret etti, ardında oturan kadına doğru da hafifçe eğildi, kadın hafif bir gülümsemeyle ona teşekkür etti. Listedeki ağız sulandırıcı yemekler arasından çakal kömür ateşinde pişmiş bir alabalık ızgarası ve kokulu bitkilerle pişirilmiş bir sığır eti kızartması istedi. Etiketsiz bir şişeyle de kuşkusuz otelin özel mahzeninden gelen çok lezzetli bir mahalli şarap sunuldu.
Çakal dondurmasını bitirirken ardındaki kadının kalın ve otoriter sesiyle baş garsona kahvesini küçük salonda içeceğini söylediğini, baş garsonun da Sayın Baroness sözleriyle ona karşılık verdiğini işitti. Az sonra çakal da kahvesinin küçük salona getirilmesini istiyordu.
26. ayrımın sonu. Sayfa 301.